أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarının 18. bölümünü, amcalarının 2. bölümünü sizlerle paylaşmak üzere mikrofon başındayım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Hatırlayacağınız gibi bu programda amcalara başladık. Birinci bölümü gördük. Haris amca, en büyük amca. Haris amcayı gördük. Haris amcanın çocuklarını görüyorduk. Haris amcanın hayatını gördük. Efendim, çocukların birini ancak görebildik, Nevfel'i. Şimdi ikinci oğlu olan Rebia bin Haris'ten devam edelim. Hedefimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakından tanımak efendim. Haris amcanın oğlu Rebia Mekke'de nübüvvetten 45-46 yıl önce doğuyor. Yani miladi 563-64 yılları. Ne anlama geliyor? Yani o Resulullah Aleyhisselam'ın doğumundan 7 sene önce doğmuş oluyor. Yine ne anlama geliyor? Resulullah Aleyhisselam'dan 7 yaş büyük demektir Rebia. Ne anlama geliyor tekrar söyleyeyim? Peygamberimiz Aleyhisselam'la çokça beraberliği var demektir. Rebia amcası Hazreti Abbas'tan 2 veya 4 yaş büyük olduğu da ifadesi var. Rebia bin Haris. Rebia diğer kardeşleri gibi ilk zamanlarda Müslümanlığı kabullenmedi. Bedir Savaşı'na kadar müşrikler safına katılıp onların içinde yaşadı. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı bir düşmanlığı konusunda elimizde bir rivayet yok. Resulullah Aleyhisselam'ın Nefel amcaoğlunda gördüğümüz gibi Rebia amcaoğlu da Bedir Savaşı'nda Hazreti Peygamber'e İslam ordusuna esir düşüyor. Onun da fidyesini Abbas amca ödüyor. O şekilde efendim hürriyetine kavuşmuş oluyor. Rebia kardeşi Nefel'le beraber Hendek Savaşı öncesinde Medine'ye hicret ediyor. Efendim Medine'de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hizmetine giriyor ama bir rivayet daha var. Daha sonra vazgeçiyor, sonra gidiyor. Tekrar hicretini görüyoruz. O yüzden Rebia'nın Medine'ye gidiş yılı, tarihi ihtilaflı. Oraya o yüzden değindim, geçtim. İslam'a girdikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber Mekke fethine katıldığını görüyoruz. Hemen arkasından Taif seferi, Huneyn seferi var. Bunlara katılıyor. Ve özellikle Huneyn'de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer alıyor, sebat ediyor bu kişi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bunun üzerinde çok durduğunu görürüz. Önce şunu söyleyeyim. Bu İslam öncesinde de bazı faaliyetleri var. Hepsi tabii, hepsine yakını daha doğrusu tüccar bunların. Bu da Hazreti Osman radıyallahu anh ile ticaret ortaklığı var. O da daha sonra Medine'ye yerleştikten sonra ona gene Aleyhisselam bir ev tahsis edecek. Şimdi efendim burada önemli bir yere geldik. Onları buraya o yüzden kısa geçtim. Onu sizlerle paylaşayım. Şimdi bu konu anlatılırken ben çok üzülüyorum. Bazıları böyle konuştuğu şahsın sahabe olduğunu unutarak çok ileri geri sözler ediyorlar. Bazen de bu konuda ben çok kınanıyorum. Ya hocam işte sen sahabeleri aşırı övüyorsun. Onlar hiç hata yapmazlar mı? Ya Peygamber Aleyhisselam diyor ki ashabımla uğraşmayın diyor. Resulullah'ın emri var. Ashabımla uğraşmayın diyor. Birileri oturmuş onların hatalarını araştırıyor. Hatasız insan yoktur. Allah-u Teala belki de tabii hikmeti biz bilmeyiz o kadar ama belki de peygamberlere de tapmasınlar diye onlara bile hata yaptırıyor ki buna zelle deniyor. Peygamberlerin yaptığı hataya. İnsanlar hata yapar. Ama Rabia'nın hatası biraz farklı. Dağınık bir adam yani Rabia. Saçı sakalı var biraz uzunca elbiseleri falan dağınık bir adam. Hani deriz ya peşmürde bir adam. Tam diyemiyorum yani. O yüzden ben biraz böyle edepli işlemek istiyorum. Hazreti Rabia önceleri kendine pek dikkat etmezdi. Saçı sakalı elbiseleri dağınık kendine bakmayan bir insan. Onun bu hali karşısında Resulullah Aleyhisselam bir gün şöyle buyuruyor. Rabia saçını ve sakalını düzeltse ve elbisesini de yakıştırsa ne güzel adam olur. Yani Aleyhisselam'ın yöntemini görüyor musun? Ya amcaoğlu biraz dikkat et kendine ya. Şu saçına biraz dikkat et ya. Elbiseye dikkat et ya. Öyle demiyor. Rabia saçını ve sakalını düzeltse ve elbisesini de yakıştırsa ne güzel adam olur. Bu kadar. Ama bunu kime derler? Sözü anlayana, hani bugün deriz ya lep deyince leblebiyi anlaması gerekiyor diye, bazılarının kafasına vurursun anlamaz. Bazılarına dersin ki ya git artık yatacağım ya, bir uzak dur benden, yapışkan gibi yapışır seni bırakmaz. Niye? O muhabbeti tadı alır. Sen de onu bırakmak istemezsin. Bu böyle bir şey yani. Resulullah Aleyhisselam'dan bu uyarıyı alır almaz hemen kendine çeki düzen veriyor. Bu kadar. İslam öncesinde giyimine pek dikkat etmeyen biriyken bu nebevi uyarıdan sonra kendini ciddi bir şekilde toparladı. Yani Aleyhisselam bu ifadeyi kullanırken burada aynı zamanda insanları terbiye ederken yalnız Rabia'nın bu dağınık haliyle millet gırgır geçiyor. Ben bunu buraya yani yazamadım buraya. Şunda da radyoda bunu biraz zor söyleyeyim ama mecburen söylemeliyim anlaşılsın diye. Yani her şeyi yazamıyorsunuz. Yani yarın öbür gün sadece oru alırlar. Allah muhafaza sıkıntı yaşarız. Yani böyle toplum içerisinde böyle biraz böyle hafif meşrep falan diye öyle bir hareket yapıldığı için Aleyhisselam yani bu adam güzeldir. Isbaşı dağınıktır dercesine o toplumu da uyarmış oluyor. Ne güzel adam olur diyor. Kendini toparlasa. Ve daha kimse ondan bir şey demiyor yani. Aleyhisselam bu adam sağlamdır, güzeldir. Ama işte İslam'a giren bir insanın kıyafeti, tekrar söyleyeyim, kıyafetten maksat, saç sakaldan maksat, uzunluğu, kısalığı falan bunlar değil. Maksat yakıştırmak. Yeni, sürekli yeni elbise değil. Sürekli yeni masraf, israflar değil. Yani mevcut elbiseyi yakıştırmak, temiz, düzgün. Düzgün giyinmek yani. Yeri gelmişken söyleyeyim, bazen Aleyhisselam'ın dünyaya değer vermediği ifade edilirken çok da yanlışlar yapılıyor. Aleyhisselam buyuruyor ki Cenab-ı Hak kuluna verdiği nimeti kulunda görmek ister. Bu giyim kuşam olur, yeme içme olur, yani infak olur, yani bir şekilde bu ortaya çıkar. Cenab-ı Hak bunu görmek ister diyor Resulullah Aleyhisselam. Hazreti Rabia hakkında, aile hayatı hakkında fazla malumatımız yok. Zübeyir bin Abdülmuttalib'in kızı, yani amcasının kızı, Ummu Hakem ile evlenmiş. Çocuklarının büyük çoğunluğu ondan olmuş. Bu hanımının dışında cariyelerinden de çocukları var. Hazreti Rabia bin Haris'in aile hayatı hakkında ayrıntılı malumat olmadığı gibi çocuklarının hayat hikayeleri hakkında da pek fazla malumat yoktur. Bunun yanında Adem adlı oğlunun küçük yaşta kan davası sebebiyle öldürüldüğü bilinmektedir. Şimdi sıkı durun. Bu çok önemli bir konuya geldim. Hatırlatayım. Peygamberimiz Aleyhisselam meşhur veda hutbesinin bir yerinde şöyle buyurmuştur. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcalarımdan Haris'in oğlu Rebiya'nın kan davasıdır. İşte o çocuk budur. Adem adlı bu çocuk süt annesinin yanında evlerinin önünde oynamaktayken Leys'in Bekir oğulları oraya gelerek aralarındaki kan davası nedeniyle ve öldürme kastıyla taş atıp onu başından yaralamış ve çocuk bir yerden ölmüştü. Bu olayı nakleden bazı kaynaklar bu çocuğun adını Adem değil Temmam, bazıları ise İyas olarak nakletmişler. Doğrusunu Allah bilir ama Adem diye meşhurdur. Benim de adım Adem olduğu için bunun adı aklımda böyle kalmış durumda. Şimdi şöyle bakayım, size farklı bir şey söylemek istiyorum. Erkenden biraz. Hazreti Rebiya Veda hutbesinde var. Peygamberimizden sonra vefat ediyor çünkü. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, Allah hepimizi her türlü cahiliye bataklığından muhafaza buyursun. Şimdi düşünün, bir kabileyle aranızda kan davası var. Kehalen davalılar var. Bize bunlar çok canice gelebilir. Ama Allah korusun, biri geliyor senin çocuğunu öldürüyor. Yani kolay değil. Gelip çocuğunu öldürüyor seni. Sen de gidip onun başka bir şeyini öldürüyorsun. Sonra o gelip senin bir şeyini öldürüyor. Sonra onunkini öldürüyorsun. Kan davası bu. Ama burada Resulullah'ın veda hutbesi esnasında önümüze koyduğu iki büyük hadise var. Biri Abbas amca işlerken göreceğiz. Faizle ilgilidir o. Oraya daha çok var. Biri de kan davası. Kan davaları kaldırılmıştır diyor. Kaldırdığım ilk kan davası, bakın, Abdülmuttalib'in torunu amcalarımdan Haris'in oğlu Rebiya'nın kan davası. İşte bu Adem. Öldürülmüş ve artık bu taraf o taraftan birini öldürecek. Aleyhisselam veda hutbesinde böyle buyuracak. O anda oradadır Hazreti Rebiya. O anda oradadır Hazreti Rebiya. Efendim diyecek, işte Allah ve Resulü en iyi bilendir diyecek ve bu meseleyi orada kapatacak. Bu eksik olan kısım. Genelde yani ben orada şeyi merak ediyorum. Bu hanımı Ummu Hakem yenge, bu az önce ifade ettim, bu Zübeyir amcanın kızı. Zübeyir amcayı göreceğiz. Şu kadarını söyleyeyim. Hazreti Peygamber Zübeyir amcasıyla beraber 4 defa Yemen'e ticari faaliyet için gidip gelecek. Oradan bunu göreceğiz, Zübeyir amcayı. Onun kızıyla evli kim? Rebiya. Bu Zübeyir amca İslam'a yetişemiyor. Ama hayat hikayesinden gördüğümüz kadar Rebiya İslam'a yetişiyor. Umm Hakem binti Zübeyir de İslam'a yetişiyor ama ne zaman İslam'a girdiğini bilmiyoruz. Sahabedir bu kadın. Şimdi şunu düşünün. Veda hutbesi esnasında bütün sahabeler orada. Şimdi bir anne sonuçta bebeğini öldürmüşler. Çocuk küçük yani. Öldürmüşler. Aleyhisselam diyor ki kan davarını kaldırdım diyor. Hem babanın yani Rebiya'nın, hem annenin yani yenge Umm Hakem'in, efendim Allah ve Resulü doğru buyurdu diyerek itiraz etmeden, çok beni düşündüren bir şeydir bu yani. Yani bilmiyorum nasıl anlıyorsunuz. Amalarımız var, fakatlarımız var, ancaklarımız var. Yani işi hocam işte, ama ben şunu kastettim, şöyle var. Bakın, eğer bir konuda Allah bir şey buyurduysa onun aması fakatı olmaz. Resulullah bir şey buyurduysa amadı fakatı olmaz. Ama kendi aramızda fakatlarımız da olur, amalarımız da olur. Bu normal. Benim en çok etkilendiğim bu, en çok da burası meşhur ya. Başka hayat hikayesi yok. Veya ben bu kadarını buldum bilemedim yani. Hepten de böyle kesip atmayayım. Hazreti Rebiya'nın çocuklarını annelerine göre tasnif edemediğimiz için. Çünkü diğer anneleri bilmiyoruz. Önce erkekleri, sonra da kızları listesinde verelim. Hazreti Rebiya'nın çeşitli evliliklerinden bir tanesini biliyoruz. 8 erkek... 3 kız 11 çocuğu var. Hazreti Rebiya'nın 11 çocuğu var. Muhammed, Abdullah, Abbas, Haris, Umeyme, Abdüşşems, Abdülmuttalip, Adem, Erva. Bu Adem işte bizim Adem'imiz. Hint, Erva. İki Erva yani. Biri Erva el-Kubra, biri Erva es-Suğra. Bu çocukların hangilerinin ne zaman İslam'a girdikleri ve hangi faaliyetlere katıldıkları net değil. Ya da biz bu malumata ulaşamadık. Muhtemelen ya hepsi veya çoğu İslam'a girmiş olmalıdır. En doğrusunu her zamanki gibi Allah bilir. Hazreti Rabi hakkında fazla malumatımız yoktur. Hicri 23, miladi 644 senesinde kardeşleri Nevfel ve Ebu Süfyan Muri'den sonra Hazreti Ömer'in hilafeti devrinde Medine'de 80 yaşında vefat etmiştir Rabia radıyallahu anh. Evet, Hazreti Haris'in 3. oğlu Abdullah. Abdullah bin Haris Mekke'de doğuyor. Doğum tarihi elimizde yok. Hakkında fazla malumatımız yok. Ancak Mekke fethinde İslam'a giriyor. Medine'ye hicret ediyor. Bunun ismi Abdüşşems. Yani güneşin kulu demek Abdüşşems. Peygamber aleyhisselam isimler İslam'a uymadığında ismini değiştiriyor. Bunun adını Abdullah olarak değiştirmiştir. Abdullah'ın evliliği, hanımları, evlilik hayatı hakkında herhangi bir malumatımız yoktur. Ama az önce ifade ettiğim gibi Mekke fethinden biraz önce İslam'a giriyor ve sahabe olduğunu biliyoruz. Abdullah'ın evliliği, hanımları hakkında bilgi olmadığı gibi çocukları var mı yok mu kaç tane bilgimiz yok. Abdullah sarılık hastalığından dolayı Medine'de vefat ediyor 10. yılda. Bir rivayete göre de Medine'ye geldikten bir süre sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber veda haçına katılıyor. Veda haçında dönüş yolunda hastalanıyor. Bedir civarında Safra Köyü diye bilinen yerde vefat ediyor. Oraya defnediliyor. Resulullah Aleyhisselam ona kendi gömleğiyle kefenlemiş. Mübarek elleriyle de kabrine indirirken şöyle buyurmuştur. Ne mutlu ona ki saadete erdi. Bu şu anlama geliyor. Yani ölüp kurtulmak hani bazen olur ya bazı sıkıntılar yaşarız da ölsem kurtulsam öf be ölsem kurtulsam deriz ya insan ölünce kurtulmuyor kıymeti dinleyenlerim. Asıl hayat o zaman başlıyor. Ölmek kurtulmak değildir. Ölüm kurtuluş değildir. Ölüm ölümsüzlüktür. Sonsuz bir hayata geçiştir ölüm. O yüzden ölümü unutmayalım. Ölümden çok korkmayalım. Ölüme hazırlık yapalım. Ölüm önümüzde bize doğru geliyor. Biz ölüme doğru gidiyoruz diye düşünelim. Evet. Haris amcanın 4. oğlu Ubeyde. Ubeyde'yi biraz tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Ubeyde erkenden söyleyeyim. Bedir Savaşı'nın en yaşlı şehidi budur. Ubeyde. Mekke'de nübüvvetten 50 yıl önce 561 yılında doğmuş Ubeyde. İslam öncesi hayatına malumatımız yok. Yaşça Resulullah'tan büyük. Mekke dönem hayatına malumatımız yok. İslam'a girişe gelelim. Hazreti Ubeyde Resulullah Aleyhisselam'ın amca çocukları arasında en erken vakitte iman edenlerden biri olmuştur. Yani onun nübüvvetin ilk yıllarında İslam'a girdiği rivayet edilmektedir. İslam ile şereflenip ilk sahabiler arasında yerini aldığı günlerden yaşını başını almış biri. Şimdi efendim burada bir şey daha söyleyeyim. Ben çok fazla sahabe listesi yapıyorum. İşte İslam geldikten sonra Darül Erkam'dan önce İslam'a girenler, Darül Erkam döneminde İslam'a girenler, işte sonra Risaletin 6. 7. yılından sonra İslam'a girenler. Bu listelere baktığınız zaman burada efendim Ubeyde'yi görürüz erkenden. Ama bazı amcaoğulları var, İslam'a girmiş, listede adları yok. O yüzden listelere takmamak lazım. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın yanında gerçekten çokça amca çocuğu göreceğiz. Erkenden bir şey daha söyleyeyim. İşte Peygamber Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak daveti açıkça anlat emrini verince 4. yılda hepiniz biliyorsunuz meşhurdur. Peygamber Aleyhisselam yakın akrabalarını evine davet ediyor. Yemek ikram ediyor. Evinde tebliğ yapıyor. yakın akrabalarını, ayet öyledir. Yakın akrabalarını davet ediyor. İşte bu yakın akrabaların davet ederken ben bir ara oturdum, bir liste yapayım dedim. Kimler olabilir dedim kendi kendime. Yani Kanaka'da böyle bir liste yok. Ben bir liste yaptım 40 kişilik. Nereden yaptım? İşte bu çalışmayı yaptım. Baktım ki o günde hangileri İslam'a girmiş, hangileri girmemiş. Giren de, çünkü Allah'ın emri İslam'a girenleri topla, onlara İslam'ı öğret demiyor. Önce en yakınlarını İslam'a davet et diyor. Emir bu. Aleyhisselam İslam'a girenlerin desteğini almakla birlikte daha ziyade İslam'a girmeyenleri evine davet etti. İşte evinde amcaları, amca çocukları da var. Halaları, enişteleri, hala çocukları var. Yengeleri de var Aleyhisselam. Ben sadece erkek kısımdan bir ne kadar bulabilirim diye 40 kişilik bir liste yaptım. Ama herhangi bir yerde yayınlamadım. Çünkü hata olur. Niye bunu söylüyorum? Şundan dolayı. Resulullah Aleyhisselam'ın, ben bunu neredeyse her amca oğlunu veya amcayı işlerken söyleyeceğim. Mekke dönemi özellikle anlatılırken bu amcaların çoğunluğundan bahsedilmez. Ubeyde İhsam'ın ilk döneminde İslam'a giriyor. Yaşını başını almış, peygamberimizden daha büyük, yaşça büyük. Efendim, ya bir şeyler yapıyordur muhakkak ama işte birileri belli şahıslar üzerinden hikayeyi götürdükleri için burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Hazreti Ubeyde bin Haris, Zeynep binti Huzeyme ile evlenmiştir. Zeynep binti Huzeyme'yi bilmem tanıyor musunuz? Zeynep binti Huzeyme, yani Zeynep annemiz. İki tane Zeynep annemiz var. Biri Zeynep binti Huzeyme annemiz, biri Zeynep binti Cahş annemiz. Zeynep binti Huzeyme annemiz, Ubeyde Bedir'de şehit olduktan sonra bu annemiz peygamberle evlenecek. 2-3 ay sonra da ölecek. Yani Hatice annemizden sonra ilk ölen hanım bu olacak. Şimdi bundan çocuğu olmamış. Ancak adları verilmeyen ya da benim ulaşamadığım hanımlarından 6 erkek, 4 kız, 10 çocuğu rivayeti var. Bu çocukların hepsi erken yaşlarda vefat ediyorlar. Dolayısıyla İslam'daki durumlarını bilmiyoruz. Ama hem Hazreti Ubeyde hem Hazreti Zeynep, yani karı koca efendim, ilk zamanlarda İslam'a girmiş sahabeler. Hazreti Ubeyde'nin çocuklarını şöyle hızlı bir şekilde size aldığım listeden okuyayım. Muaviye, Haris, Avun, Munkıs, Muhammed, İbrahim, Reyda, Hatice, Süheyle, Safiye. Bu çocukların hangilerinin ne zaman İslam'a girdikleri ve hangi faaliyetlere katıldıkları net değil. Ya da biz bunlara ulaşamadık. En doğrusunu Allah bilir elbette. Şimdi efendim, belki aklınıza şu gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Bir radyo programında bu kadar isimler neye yarar diye düşünebilirsiniz. Aleyhisselam'ın etrafındaki akrabalarının ne kadar kalabalık olduğunu görmenizi istiyorum. Ben bu amca çocuklarını bitirdikten sonra size rakam rakam vereceğim. Yani önce tek tek hangi amcanın toplamda kaç çocuğu, kaç torunu, hepsi bittikten sonra efendim amcaların toplam kaç çocuğu, toplam kaç torunu var. Ve ilginç bir rakam önünüze gelecek. Yani Resulullah Aleyhisselam yalnız değil. Çok önemli bir duruşu var. Bunların ciddi bir şekilde önümüze konması lazım ki Peygamber Aleyhisselam bu faaliyetleri sürdürürken akrabalarıyla nasıl bir ilişkisi vardı? Biz de buna göre nasıl bir ilişki ve iletişim içinde olacağız? Bunu anlamamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcası ve onun oğullarını, torunlarını görmeye çalışıyoruz. Ubeyde'deyiz şu anda, 4. evladı. Vefatına geldik. Hazreti Ubeyde Bedir gazvesinde çok ağır yaralandı. Bunu şimdi açayım biraz. Bedir gazvesinde müşrikler Müslümanlardan karşılarına çıkacak 3 kişi istediler. Ensardan 3 kişi çıktı. Müşrikler, yani Mekkeliler, ticarette uğraştıkları için ziraatta uğraşanları küçük görürlerdi. Ensardan çıkanlar ziraatta uğraşıyorlardı. Çekin gidin dediler. Siz bizim muhatabımız değilsiniz. bizim karşımıza bize denk birilerini çıkarın. Döndüler aleyhisselama, dediler ki bize denk adamları çıkar. Aleyhisselam onları geri çağırdı, şöyle döndü ashabına, kum ya Hamza dedi, kum ya Ali, kum ya Ubeyde. Yani kalk ey Hamza, lebbeyk dedi kalktı Hazreti Hamza. Kalk ey Ali, Hazreti Ali, lebbeyk dedi kalktı. Kalk ey Ubeyde dedi, o da kalktı. İşte bu Ubeyde bu. Biri amcası Hazreti Hamza, diğer ikisi amca çocukları. Ubeyde ile Hazreti Ali. Evet, Mekke müşriklerini birer birer yere sererken Hazreti Ubeyde bu çarpışmada çok ağır yara aldı. Yani kemikleri kırıldı, kemiğinden ilik akıyor. Yani öyle ağır yara aldı. Diğer içeri müşriklerin üçü öldürüldü, oraya girmiyorum ben. Yaralı bir halde taşıdıp Resulullah'a getirdiler. Ubeyde'nin en büyük arzusu şehit olmaktı. Ama ölmedi, yaşıyor. Her tarafı kırılmış, dökülmüş, kemiğin ilik akıyor kemikten, düşün yani. Ben şehit miyim ya Resulallah? Ondan şehadeti istiyor. Ben şehit miyim? Evet, sen şehitsin dedi aleyhisselam. Onu hemen şifa çadırına aldırdı. Fakat aldığı yaralardan akan işte kan, kemik iliği, bunları durduramadılar. Efendim Bedir'e bir durak mesafede, efendim Safra'da şehiden vefat etti. Oraya defnettiler bunu. Efendim bütün kitaplar diyor ki o diyor Allah ve Resulü'nden razıydı. Allah ve Resulü ondan razıydı diye şey var. Yıllar sonra ashabıyla beraber o bölgeden geçerken bir koku yayılıyor etrafa. Misk kokusu böyle. Tabii çoğu bilmiyor burada ne var ne yok diye. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, misk kokusu alıyoruz. Burada ne gül ne bir şey var. Burası kıraç bir yer. Ne çöl, ne toprağı, ne kaya. Kıraç bir yer böyle. Aleyhisselam diyor ki niye şaşırdınız diyor. Orada amcam oğlu Ubeyde yatıyor, şehittir diyor. Ondan geliyor bu koku diye. O mübareği de böyle orada anmış Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ubeyde'yi böylece tanımış olduk. Dedim ya işte hayat hakkında çok fazla aile maile malumatımız yok. Evet. Resulullah Aleyhisselam'ın büyük amcası Haris amcanın oğulları arasında en çok bildiğimiz, hayatının bir bölümüne karşı öfkeyle baktığımız, şiddetle kızdığımız, böyle kınadığımız, bir bölümünden sonra da hayran kaldığımız bir isme geldik şimdi. Ebu Sufyan Mughire. Bu asıl adı Mughire bunun. Mughire ama Ebu Sufyan künyesiyle meşhur olmuş. Şimdi bu Ebu Sufyan, Mekke lideri Ebu Sufyan Sahr bin Harp ile karışmasın diye ben Ebu Sufyan Mughire diye işliyorum bunu. Burada da böyle götüreceğim. Ebu Sufyan Mughire. Şimdi dikkat edin. Doğumunu veriyorum. Nübüvvetten 40 yıl önce 571 yılında doğuyor. Ne anlama geliyor? Hazreti Peygamber'le yaşıt. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam'la yaşıt. Resulullah Aleyhisselam'la yaşıt ve akran olan Ebu Sufyan Mughire onunla beraber ve aynı ortamlarda yetişip büyümüşlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın süt annesi Halime'den, o da süt emdiğinden dolayı Hazreti Peygamber'le süt kardeş aynı zamanda. Bu. Hazreti Peygamber'le yaşıt olduğu için çocukluk ve gençlik yılları onunla beraber geçiyor. Ancak maalesef üç kez söyledim. Kaynaklarımızda Resulullah Aleyhisselam'ın çocukluk ve gençlik dönemleri anlatılırken yanında Mughire hiç yoktur. Ben de acizane Resulullah'ın çocukluğunu ayrı bir kitap olarak yayınladım. İslam tarihi çalışmam içerisinde bölüm ayrıca geliyor. Resulullah'ın gençliğini de yazdım. Oraya hiç yayınlamadım. Yazdım ama o olayların içerisinde Ebu Süfyan yine yok. Niçin yok diye merak ettim. Ve şimdi onları sizlerle paylaşırken şöyle saate bakıyorum. İslam'a giriş sürecine herhalde gelemeyeceğiz. Yani üzücü sahneler paylaşacağız şimdi önce. Ama sonra hep beraber inşallah sevineceğiz. Yalnız şunu söylemiş olayım kıymeti dinleyenlerim. Bu dersin sonunda Ebu Süfyan Muhire'nin İslam'a giriş sahnesine sıra gelmez ise, ki gelemez gibi görünüyor, gelmez ise hiç programda söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Lütfen, lütfen haftaya bu dersin devamını takip edin. Eğer onun şeyine gelemezsem. Çünkü Resulullah düşmanlıkta şiddetli bir adam ama İslam'a giriş sahnesi çok güzel. Saatime bakıyorum mümkün değil. Oraya gelemeyeceğim ama bunu söylemiş oldum. Ebu Süfyan Muhire'nin çok uyumlu biri olduğu ve Resulullah Aleyhisselam'a hem çok benzediği fizik olarak hem de onu çok sevdiği rivayetleri meşhur. Bunca sevgisine rağmen amcası oğlu ve süt kardeşine Cenab-ı Hak tarafından risalet görevi verildikten sonra bir anda değişip en büyük düşmanı oluverdi. Hani deriz ya, yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Öyle iki can dost idiler. Ama Resulullah Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak nübüvvet görevi verince kıskandı bu. Değişti, düşmanı oldu. Ancak Ebu Süfyan, mülayim, uyumlu fakat çok yiğit bir adam. Kureyş'in süvarilerinin en meşhuru, şairlerin en güçlüsü. Hem dilini hem kılıcını Resulullah Aleyhisselam onun dava ile davet ettiklerine düşmanlık için ortaya koydu. Bütün enerjisini İslam ve Müslümanlar ile mücadeleye verdi. Düşmanlıkta o kadar ileri gitti ki hiçbir düşmanın yapmadığı düşmanlığı yapmaya başladı. Hatta muhasara ve ambargo esnasında bile Abulkayir'ine vararak Peygamberimizin de ashabını hicvedip takip etmediği bir gün bile yoktu. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Ben bunu birçok yerde ayrı bir seminer, ayrı bir konferans diye çok işledim. 3-4 ders halinde bu konuyu bir yerlerde, yurt içi, yurt dışında. Herkes aynı soruyu sordu. Ya hocam, niçin siyer kitaplarında bu kısımlar yok? Ama onun İslam'a giriş sahnesine sıra gelince bundan anlatılıyor. Ben öyle zannediyorum ki, Peygamberimiz Aleyhisselam bunu çok sevdiğinden, hele İslam'a gittikten sonra görün, orayı diyeceğim ben. Muhtemelen oradaki bu adamın zaten mahcubiyeti, ezikliği var. Geriye doğru onlara çok değinilmemiş herhalde. Ama Ebu Leheb çok biliniyor. Zaten İslam'a girmedi. Yani onu iyi anlamamız gerekiyor. Hicretten sonra da Medine üzerine yapılan bütün seferlere katılıp onu ve ashabını öldürmek için hayatını bile ortaya koydu. Bedir gazvesi esnasında nelerin yaşandığına ilişkin o sahneleri anlatanlardan biri de Ebu Süfyan Muhire olup rivayetlerden bir örnek vereceğim kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bu da Bedir'deydi. Efendim büyük bir hezimete uğradılar. Müşrik ordusu dağıldı, kaçtı. Bu da kaçanlar arasında. Hikaye uzundur. Bu o sahne, ben sadece efendim bu Ebu Süfyan Muhire'nin den gelen rivayet kısmını sizlerle paylaşıyorum. Mekke müşrikleri gözlerini de kulaklarını da Bedir tarafına dikmişler. Oradan gelecek zafer müjdesiyle bayram etmek için hazırlık yapıyorlardı. Bu esnada Huza kabilesinden Haysman bin Abdullah yanlarına geliyor. Mekkeliler ona ne olup bittiğini soruyorlar. Haysman o anda müşrik. Sonra İslam'a girecek. Hala o anı yaşıyormuşçasına büyük bir dehşetle Bedir Savaşı'nı anlatmaya başlıyor. Sonunda da bütün Mekkelileri çileden çıkaracak o dehşet cümlesini kullanıyor. Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Velid bin Utbe, Ebu Lakem bin Haşem, Hişam yani Ebu Cehil, As bin Vail, Ebu Cehil'in kardeşi, Umeyye bin Halef, Zem'a bin Esved, Haccac'ın iki oğlun Nübe ile Nübe'nin, Ebul Bahteri bin Hişam, Ukbe bin Ebu Numayt, Nevfel bin Hüveylid ve daha birçok önde gelenler tek tek öldürüldüler. Ben hepsini saymıyorum. Yani 15 isim sayıyor bu adam. Haysuman böyle önde gelenleri saymaya başlayınca o sırada Kabe'nin yanında Hicr'de oturup atan Safvan bin Ümeyye yalan diye bağırıyor. Yalan söylüyorsun sen. Tam bu ara Ebu Süfyan Mughire geliyor. İşte bak Ebu Süfyan Mughire geldi. Bedir'de o da vardı. O anda sorun isterseniz diyorlar. Bunu işiten Ebu Leheb. Ebu Leheb İslam düşmanı. Bedir cengi esnasında biraz rahatsızdı. Kendi yerine adam tutup gönderdi. Onlar da Bedir'de gebirdiler. Ayrı bir olay. Hemen döndü yeğenine. Efendim yanıma gel yeğenim dedi. Yanıma gel. Öyle zannediyorum ki en doğru haber muhakkak sendedir. Şimdi gelelim Ebu Süfyan Mughire'nin duruşuna. Ebu Süfyan Mughire yorgunluktan bitip tükenmiş bir şekilde gelip amcasının yanına oturuyor. Halk da başlarına toplanıyor. Büyük bir merak ve endişeyle onlara bakmaya başlıyorlar. Ebu Leheb yine endişeyle soruyor. Ey kardeşim oğlu bana haber ver. Kureyş halkının işi nasıl oldu? Ebu Süfyan Mughire hala savaş alanındaymış gibi sesi soluğu titreyerek ve korkulu bir şekilde cevap veriyor. Ki çok yiğit bir adam, kahraman bu. Bedir'de perişan olduk. Biz kaybettik, onlar kazandı. Onlar bizi nasıl istedilerse öyle öldürdüler. Onlar bizi nasıl istedilerse öyle esir ettiler. Vallahi bununla birlikte Kureyş kavmini kınamadım. Gökle yer arasında alaca atlar üzerinde Akdenizli adamlarla karşılaştık ki vallahi onlar hiçbir şeyi bırakmaz, onlara hiçbir şey de karşı koyamazdı. Resulullah Aleyhisselam'ın azat ettiği Ebu Rafi isimli sahabe bunu işitince dayanamayıp haykırıyor. Vallahi işte onlar meleklerdir. Ayette sabit Bedir'de melekler, bin melek yardıma geldi. Ebu Süfyan bunları görüyor. Allah onlara gösterdi bunu. Ha biri Ebu Süfyan işte. Ebu Rafi daha sözünü bitirmemişti ki efendim Ebu Süfyan Ebu Rafi, Ebu Leheb yüzüne öyle bir şamar vurdu ki bir anda yere düştü. Fakat öfkeyle yerinden kalkıp ona doğru sıçraması bir oldu. Ebu Leheb ile müthiş bir kavgaya tutuştu. Ebu Rafi çok zayıf ve cılız bir adam olduğu için Ebu Leheb onu itip yere yuvaladı ve dövmek için üzerine çöktü. Bu manzara karşısında Abbas amcanın hanımı, bunu size anlatacağım. Bu hanım çok önemli. Ummul Fadıl Lubabetül Kubra. Hemen çadır direklerinden bir direği söküp alarak Ebu Leheb'e sert bir darbe indiriyor. Ebu Leheb kayınbiraderi indiriyor. Başını ferhalde yarıyor. Ve ardından erkekler gibi haykırıyor. Efendisi burada olmayan bir köleyi zayıf ve çaresiz buldun öyle mi? Bu kahraman kadına bir şey diyemeyen Ebu Leheb öfkeyle homurdanarak evine gidiyor. Zaten hasta olduğu için Bedir'e gidilmemiş, yerine adam göndermişti. Bütün bu yaşananlar karşısında çok öfkelenen Ebu Süfyan Mughire hırsından küplere binmişti. İslam'a düşmanlığı daha da şiddetlenmişti. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, böyle bir de Mus'ab bin Ömer'in kardeşini görürüz. Böyle. O melekleri görmemiş. Esir düşüyor, onu Medine'ye götürüyorlar. Ona öyle iyi muamele yapıyorlar ki Mekke'ye gelince anlata bitiremiyor. Anası da kızıyor, kabilesi de kızıyor. Ya onları niye övüyorsun diyor. Ya nasıl övmüyorum diyor ya. Ben esirim diyor. Esir olduğum diyor, ensarım diyor. Bir şeysi yok. Bir şey olduğumu bana yediriyor. Soğuk olduğumu beni giydiriyor. Gölgeye beni oturtturuyorlar. Ya onlar esirleri savaştan nasıl diyor dayanılmaz güçlüyseler, esir olunca diyor şefkatlidir diyor. Ama gene iman etmeyecek, kafir geberecek. Ama buna iman nasip olacak. Evet, Ebu Süfyan Mughire bunları anlatıyor. Bu amansız düşmanlık 20 küsur yıl sürüyor. Ne demek? Mekke fethine kadar demek. Mekke fethine yakın. 20 yıl boyunca en sert düşmanlığın yanında hiciv ve tahkir etmekten geri durmadı. Düşmanlık hiciv ve hakaretle o kadar ileri gitti ki hakkında ölüm emri verildi. Şimdi burada şunu da söylemekte biraz çekiniyorum ama yani yazılarımı almadım. Çünkü sonunda İslam'a girip çok iyi bir adam olacak. Kötü şeyi kalsın istemiyorum yani. Aleyhisselam hanımlar konusunda farklı bir duruş sergiler. Kadınlara laf edeni bağışlamıyor Peygamberimiz. Ebu Süfyan her türlü düşmanlık yapıyor. Yani çok fazla ölüm hak ediyor aslında. Aleyhisselam görüldüğü yerde öldürülsün demiyor. Ama bu Ebu amcaoğlu bu sefer de Resulullah'ın hanımlarını dil uzatıyor. Olumsuz şeyleri söyleyince Aleyhisselam görüldüğü yerde öldürülsün diyor. Hakkında ölüm emri veriyor. Peki ne oluyor? Ben saate bakıyorum. Hiç olmasa tam bir girişi olmasa bile önemli bir kısmı inşallah görmüş olacağız. Ebu Sufyan Muhire, İslam, Resulullah Aleyhisselam ve sahabilere 20 yıl aralıksız sürdürdüğü şiddetli düşmanlık Mekke fethi öncesine kadar devam etti. Mekke fethi öncesi diyorum. Ebu Sufyan Muhire bunca yıl karanlık bir kaçış yaşarken nihayet bunca düşmanlıktan sonra tekrar dostluğa ve tabii ki İslam yoluna yöneliyor. Onun İslam'a giriş hikayesi çok ilginç ve o nispetle de ibretlerle dolu olup bizzat kendisi bu çarpıcı hadiseyi çarpıcı bir şekilde kendisi anlatıyor. Biz bu hikayenin tamamını değil de sadece bu kısmını sizlerle paylaşmaya çalışalım. Tabii zamanıma yettiği kadar. Ama burada almadığım bir şey de söyleyeyim. Bazı evlerde hanım Müslüman, çocuk Müslüman, baba müşrik. Bazılarında baba Müslüman, hanım müşrik. Bazı evlerde hanım baba Müslüman, çocuk müşrik. Bazı evlerde çocuklar Müslüman, anne baba müşrik. Böyle evler çok var Mekke'de. Ebu Sufyan'ın hane halkı da müşrik. Ancak karısı, onu ileride göreceğiz, İslam'a meyletmiş, ifade edememiş ama yani epey gelmiş. Kocasından korktuğu için de bunu seslendiremiyor. Şimdi Ebu Süfyan diyor ki, kendi anlatıyor. Nasıl İslam'a girdin diye sorulduğu zaman kendi anlatıyor. Ben diyor, onunla beraber büyüdüğüm, onunla çok iyi arkadaş olduğum halde ona vahiy gelip Risalet görevi verilince dostluğum düşmanlığa dönüştü. Kendi söylüyor. İslam'a Resulullah ve ashabına yapmadığımı bırakmadım. Yapmadığımı bırakmadım diyor. Resulullah Aleyhisselam'ı en yakından tanıyan ve 40 yılı onunla beraber yaşayan biri olarak ona ilk önce benim inanmam gerektiği halde ilk karşı koyup düşmanlık yapan biri olarak ben oldum maalesef. İslam'a ve Resulullah ashabına karşı o kadar ileri gittim ki hakkımda ölüm emri verildi. Bunca yıl içinde İslam ışığını her tarafa yayılarak Müslümanların durumları düzelip kuvvetlenince iş değişti. Resulullah'ın davasının bütün her tarafa yayıldığını haber alınca bunca genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmeye başladı. Ne yapacağımı bilemez bir halde geldim. Büyük bir endişe ve korkuya kapıldım. Şimdi nereye gideyim? Kime sığınayım? Kiminle arkadaşlık edeyim? Kiminle beraber olayım diye çareler aramaya başladım. Nihayet bir gün kendi kendime ben ne yapıyorum böyle diyerek şiddetle kınadım kendimi. Kendini kınıyor. Ben kimlerle arkadaş oluyorum? Kimlerin yanında bulunuyorum? İslam her şeyle apacık ortada artık. Daha ne duruyorum? Kimlerleyim ben böyle? Kimlerle olmalıydım? Hayır. Bu kadar körlük yeter. Görmeliyim artık. Kalkıp gitmeliyim ona. Evdekiler benim kadar korkulu ve endişeli görünmüyorlardı. Buradan anlıyoruz evin durumunu. Bana şöyle cevap verdiler. Bakın ev de önemli burada. Yani işte aile hayatı müstakilen işleyemiyorsun. Burada böyle bir şey görüyoruz. Diyorlar ki yerli yabancı bunca insanın ona tabi olduğunu gördüğün halde görüyorsun da hala ona karşı düşmanlık besliyorsun. Düşmanlıkla diretip duruyorsun üstelik. Ona yardım etmek herkesten çok sana düşerken sen ona düşmanlıkta öncülük ettin. Ne diye kaçıyorsun hala? Bu kaçışın daha ne kadar sürecek? Ona tabi olup Müslüman olma vaktin gelmedi mi daha? İşte bu ifade hane halkının İslam'a girdiğini gösteren ifade kıymeti dinleyenlerim. Ona ve onun dinine kucak açma vaktimiz geldi artık. Bakın burada vaktimiz mi? Neyi kullanarak kendilerini içine koyuyorlar. Bu biz düzmece putlardan vazgeçip ona tabi olacağız. Şimdi Ebu Süfyan biraz yumuşayınca hane halkı böyle konuşabiliyor. Onun kuvvetlenmesine ve muzaffer olmasına en çok senin sevinmen gerektiği halde hala sen ona düşmanlıkta ısrar ediyorsun. Böylece beni açık bir şekilde İslam'a girmeye teşvik ediyorlardı. Evdekilere hak verdim. Çünkü ilk defa bu kadar ciddi bir şekilde ilgilenmiştim. İslam'ı ilk defa ciddiyetle incelemek istedim. Şimdiye kadar olanları düşündüm. Nihayet Allah göğsümü İslam'a açtı ve Müslüman olmaya karar verdim. Hemen kalkarak kölem Mezruk'a ilk isabet emrimi verdim ve hemen atımı hazırla dedim. Ben sadıklar sadıkına gidiyorum. Sadıklar sadığına gidiyorum. Evet. Resulullah'ın büyük amcasının oğullarından biri olan Ebu Süfyan Mughire bunca düşmanlıktan sonra aklı başına gelecek, nasibi açılacak, sadıklar sadığına gidiyorum diyecek ve yola çıkacak. Ancak bizim süremiz burada doldu. İşin de garibi, onun yola çıkıp Hazreti Peygamber'e kavuşması da yuvarlak bir hafta sürecek. Ve haftaya inşallah böyle tevafuk olur yani kıymetli dinleyenlerim. İnşallah devamını haftaya en tatlı, en güzel yerini sizlerle paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.